Ubey oğlu Abdullah, Bedir savaşına katılmayan bazı Müslümanlara, Muhammed'in kendilerini ganimetlerden mahrum ettiğini ve onları sadece sevdiklerine dağıttığını fısıldıyordu. Osman da savaşa gitmemişti ama Muhammed, kızı Rukiye'nin kocası olduğu için ona da ganimetten pay vermişti. Bazı Müslümanlar, Abdullah'ı Müslümanları birbirine düşürecek konuşma ve davranışlardan uzak durması konusunda uyardılar. Allah Resulü, Osman'ı diğerlerine tercih etmemiş, aksine ona verdiği sözü tutmuştu. Osman, sefere çıkmak için Allah Resulüne çok ısrar etmiş, o da hanımıyla ilgilenmesi için Medine'de kalmasını emretmişti. Ayrıca ona da mücahitlerin nasibinden vereceğini söylemişti. Allah Resulü'nün kızı Rukiye ölmüştü. Resulün kalbi kırıktı. Merhum kızının kocası Osman konusunda hiç kimsenin onu incitecek bir şey yapması yakışık almazdı. Sonra Osman çok zengin ve varlıklı bir insandı. Ganimetten gelecek birkaç kuruşa zaten ihtiyacı yoktu. Abdullah, Müslümanları kışkırtarak Kureyş'in esirleri için ödedikleri fidye paralarının dağıtılmasını istetmeye çalışıyordu. Ama onlar, kendisine bu tür çalışmalardan vazgeçmesini öğütlediler. Çünkü onlar, bu malın büyük bölümünün Kureyş'in muhtemel saldırısına karşı Medine'nin savunması için ayrıldığını biliyorlardı. Ancak Ebu Ubey oğlu Abdullah bir türlü susmuyordu. Allah Resulü Bedir'den muzaffer olarak dönmüştü. Müslümanlar da zafer sevincinin sarhoşluğu içerisindeydiler. Allah Resulü'nün yeri iyice sağlamlaşmış ve Abdullah'ın taç giyme hayalleri tamamen suya düşmüştü. Sürekli dedikodu yapıyor ve Allah Resulü'nün diğerlerini dünya nimetlerinden uzaklaşmaya çağırırken, kendisinin fidye paralarını yiyecek ve içecekleri için bol bol harcadığını söylüyordu. Evini kralların evi gibi döşüyordu. Bu tür asılsız haberleri yayarken bir yandan da türlü oyunlar tezgahlıyordu. Ensardan bir kadına çok lüks ve değerli bir yatak vererek bunu Allah'ın Resulü'nün dünya nimetlerini ve zenginliğini seven genç eşi Ayşe'ye götürmesini istemişti. Allah Resulü evine geldiğinde bir yatak geldiğini gördü ve hemen Ayşe'nin karşısına çıkarak bunu kimin getirdiğini sordu. Ayşe, Ensardan bir hanım gelmişti. Senin yatağını görünce bu yatağa göndermiş dedi. Allah Resulü ona yatağı derhal geri göndermesini emretti. Yatak onu getiren kadına geri verildi. Ve Allah Resulü alıştığı üzere yine hasır üstünde yatmaya devam etti. Ömer de Allah Resulü'nün fidye paralarıyla evinin eşyasını değiştirip lüks eşyalar aldığına dair söylenenlerin doğru olup olmadığına bakmak için onun evine gitmişti. Eve girdiğinde Allah Resulü'nün evindeki eşya ve verilen yemeklerin eskisi gibi olduğunu gözleriyle gördü. Hiçbir şey değişmemişti. Allah Resulü hala hasır yatakta yatıyordu. Gördükleri Ömer'i duygulandırmış ve ağlamaya başlamıştı. Allah Resulü sordu, "Seni ağlatan nedir ey Ömer?" Ömer cevap verdi, "Sen şu hasırın üzerinde yatarken ve hasır vücuduna zarar verirken ben nasıl ağlamayayım? Şunlar senin hazinelerin olduğu halde onların olduğu gibi durduğunu görüyorum. Oysa şahlar ve imparatorlar çeşitli meyveler ve nehirler arasında günlerini gün ediyorlar." Bunun üzerine Allah Resulü Ömer'i teselli ederek, insanın değerinin sahip olduğu mallarla değil, diğer insanları mutlu edebilme gücüyle ve güzel işlerle ölçülebileceğini söyledi. İnsan için baki kalacak tek şey yaptığı güzel işlerdi. Her halükarda bugünlerde insanların düşünmeleri gereken tek husus savaş sonrasıydı. Medine'deki birkaç münafığın yaydığı söylentiler, Müslümanların gelecekleriyle ilgili kaygılarını gölgelememeliydi. Ömer, şehitlerin geride bıraktığı dulların karşılaştıkları zorluklardan yakınıyordu. Allah Resulü, bütün bunlardan kendini sorumlu tutuyordu. bu yaraları da onun sarması gerekiyordu. Şehit ailelerine kocalarının sağladığı geçimin aynısını devlet hazinesinden o sağlayacaktı. Genç dullar konusunda da fitneye düşmemeleri için onları evlendirme sorumluluğu da peygambere kalıyordu. Ömer Allah Resulüne canını sıkan bir meseleyi açmak zorunda kaldı. Kızı Hafsa, kocasının Bedir'de şehit düşmesinden sonra genç bir dul haline gelmişti. Ömer, kızını Osman'a teklif etmiş, fakat Osman şu anda evlenmeyi düşünmediğini söylemişti. Sonra Ebu Bekir'e teklif etmiş, o da buna benzer bir şey söylemişti. Allah Resulü tebessüm ederek Ömer'den kızmamasını, çünkü Hafsa'nın Osman'dan, Osman'ın da Hafsa'dan daha hayırlı bir insanla evleneceklerini söyledi. Ve Allah Resulü Hafsa'yı kendisine nişanladı. Ömer, kızının çeyizini düzme işine girişti. Yolda karşılaştığı Ebu Bekir'e, kızının Allah Resulü ile evleneceğini haber verdi. Ebu Bekir de şöyle dedi: Allah Resulü, onunla evlenmeyi benim yanımda zikretmiş, ben de bu sırrı sana açmamıştım. Eğer o bıraksaydı, Hafsa ile ben de evlenirdim. Ömer, Hafsa'nın çeyizini düzdükten sonra onu Allah Resulü'nün evine taşıdı. Bu arada gücü olan arkadaşlarını da dullarla evlenmeye teşvik ediyordu. Allah Resulü gecelerini üç hanımı arasında bölmüştü: Sevde, Ayşe ve Hafsa. Buna rağmen sabahları kimin odasında kalmışsa orada toplanıyorlar ve Allah Resulü onlara bir şeyler anlatıyordu. Geceleri de hep beraber oluyorlar ve Allah Resulü onlara gezilerinde karşılaştığı olaylar, değişik konularla ilgili bildiklerini anlatıyordu. Hafsa'nın evlenmesinden sonra Ömer, Allah Resulü'nün evini daha sık ziyaret eder olmuştu. Bu ziyaretlerinde eve gece gündüz demeden birçok insanın girip çıktığını görmüştü. Bunların çoğu izin almadan eve dalıyorlardı. Onu bulamadıklarında hanımlarıyla konuşuyorlardı. Eşlerinin üzerinde yabancı biriyle görüşmelerinde uygun düşmeyecek elbiseler olabilirdi. Bu durum Ömer'i rahatsız etti. Neredeyse kızı Hafsa'ya örtünmeyi emredecekti. Ama önce Allah Resulü ile konuşmayı uygun gördü ve ona şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, iyi kötü herkes hanımlarının yanına girebiliyor. Müminlerin annelerine örtünmeyi emretsen daha iyi olmaz mı? Oysa Allah Resulü bu konularla uğraşamayacak kadar meşguldü. Kafası tamamen Kureyş'le doluydu. Bedir zaferinden sonra Medine'yi nasıl bir gelecek bekliyordu. Sonra o hem hanımlarına hem de onlarla görüşenlere güveniyordu. Peki Ömer neyi kıskanıyordu? Varsın o da Kureyş'i düşünsündü. Bu çok daha ciddi bir konuydu. Bedir ve Bedir sonrası yaşananlar Kureyş'i acılara gömmüştü. Geniş kültüre sahip olan arkadaşı Ebu Bekir, Yarımada Arapları tarihinde böylesi bir hizmetle karşılaşılmadığını söylüyordu. Hatta kabileler arasında yıllarca süren savaşlarda bile 70 ölü ile 70 esirin verildiği bir hizmeti Araplar yaşamamışlardı. Amcası Abbas'tan gelen gizli mektuplar, Kureyş'in hazırlıklarına dair yeni bilgiler içeriyordu. Kureyş'in hem Muhammed hem de Hamza'nın başlarını uçurmayı hedefleyen büyük bir hırs içinde olduğunu söylüyordu. Kureyş tacirleri, Medine Yahudileri ve Medine dışına çadır kuran kabilelerle ittifak kurmaya çalışıyorlardı. Kureyş, Bedir Savaşı'ndan itibaren Şam'a giden ticaret kervanının yolunu değiştirmiş ve Irak üzerinden daha uzun bir yol izlemeye başlamıştı. Bu yolun güvenliği de Süleymoğulları kabilesine dayanıyordu. Ama çok geçmeden Medine'ye komşu kabilelerle ittifak ederek yine eski yolları kullanmaya başlamıştı. Kureyş'in bizzat Medine içinde de müttefikleri vardı. Bunlar Kaynuka Yahudileriydi. Kaynuka Yahudileri, Hicaz'ın kuzey kesimini kontrolleri altında tutuyorlardı. Bu kabilenin zenginlerinin oralarda büyük arazileri vardı. Sermayelerini orada değerlendiriyorlardı. Büyük tüccarların oralarda sarrafiye dükkanları vardı. Bu dükkanlar da faizle borç verirlerdi. Bunların pazarlarında ise Kaynuka Yahudileri dışında kimsenin sözü geçmezdi. Kureyşli tacirlerle de sıkı ilişkileri vardı ve kârı paylaşıyorlardı. Ama Kureyş'in Bedir'deki acı yenilgisi ve Müslümanların ses getiren zaferleri, Kaynuka Yahudilerinin Kuzey Hicaz pazarlarındaki ticaretlerini tehdit etmeye başlamıştı. Medine'deki ticaretlerini hayli daraltan Müslüman tacirlerin aynı şeyi buralarda da yapmaları kaçınılmazdı. Kuzey Hicaz pazarında Kureyşlilerle Kaynuka Yahudilerinin ortak ticari çıkarları vardı. Müslümanların Bedir'deki zaferleri bu çıkarları tehdit etmeye başlamıştı. Ama Kaynuka Yahudileri Allah Resulüne ve Müslümanlara karşı açıkça düşmanlık sergileme cesaretini gösteremiyorlardı. Çünkü onlarla Müslümanlar arasındaki ittifak belgesinin hükmü hala geçerliydi. Sonuçta Ubey oğlu Abdullah'la Ensar'ın zenginleri arasında da anlaşmalar vardı. Ama Abdullah dilinde Müslüman olduğunu söylerken içinde farklı şeyler planlıyordu. Kaynuka Yahudileri şu ana kadar birlik belgesini açıkça ihlal etmemişlerdi. Evet, onlar da önemli bir tehdit oluşturuyorlardı. Bu doğruydu. Ama bunlar Medine'de yaşıyorlardı. Dolayısıyla bunları kuşatıp saf dışı bırakmak zor değildi. Ama en büyük tehdit Süleymoğullarından kaynaklanıyordu. Bunlar Kureyş'e yanaşıyor ve Kureyş'in ticaret yolunda kolaylık sağlıyorlardı. Müslümanların heybetlerine ve savaştaki büyük itibarlarına rağmen Kureyş'le açıkça ittifaka giriyor ve Müslümanlara karşı saldırgan bir politika izliyorlardı. Süleymoğulları Medine'den uzakta, yüksek dağlarda yaşayan bir kabileydi. Allah Resulü onlara karşı suskun kalırsa, diğer Arap kabileleri de bundan cesaret alarak Kureyş'e katılır ve Müslümanların Süleymoğullarından korktukları için bir şey yapamadıkları zannına kapılabilirlerdi. Allah Resulü Süleymoğullarına elçi göndererek kendilerine karşı Kureyş'le ittifaka girmemelerini istedi. Ama onlar Müslümanları ve Allah Resulünü küçümseyerek Kureyş'le ittifaklarında daha da aşırı gitmeye başladılar. Kureyş kervanlarının korunmasına kendi savaşçılarını da gönderiyorlardı. Kureyş de onlara karşı cimrilik etmiyorlar ve bu iyilikleri karşılığında onlara bol bol mal ve silah veriyorlardı. Allah Resulü Süleymoğulları ile çarpışmak zorunda olduklarını görüyordu. Zaferin gölgelenmemesi ancak bu şekilde sağlanabilirdi. Bedir Savaşı'nın yorgunluğunu henüz atmamış ve yürekleri hala coşan mücahitlerden oluşan bir ordu kurdu. Bizzat kendi yönettiği bu orduyla Süleymoğulları topraklarına girdi. Müslümanların ordusu Süleymoğullarının yerleşim merkezine iyice yaklaştığında kabilenin yaşlıları savaşçılara çarpışmadan kaçınmalarını öğütlediler. Çünkü Bedir'de Kureyş'in başına gelenler onların da başına gelebilirdi. Ama İslam ordusu ilerliyordu. Süleymoğulları evlerini terk ederek kadınları ve çocuklarıyla kaçtılar. Allah Resulü arkasındaki mücahitlerle Süleymoğullarının yerleşim merkezine girince savaşacak kimse olmadığını gördü ve bir damla dahi kan dökmeden birçok ganimetle geri döndü. Müslümanların aldıkları ganimetler arasında 500 deve vardı. Bu başlı başına bir servetti. Medine civarındaki diğer kabileler de Süleymoğullarının akıbetine uğrama korkusuyla Kureyş'le görüşmelerini kestiler. Hiçbiri Süleymoğulları kadar güçlü değildi. Allah Resulü hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Yine sabahları hanımlarını topluyor ve onlara İslam'ın buyruklarını, kadın erkek ilişkilerinde uyulacak kuralları öğretiyor ve onlardan bunları diğer Müslüman hanımlara öğretmelerini istiyordu. Geceleri de onlarla birlikte toplanıyor ve onları gezileriyle savaşlarında yaşadığı olayları aktarıyordu. Allah Resulü ayakkabısını kendi dikiyor, elbisesini kendisi onarıyordu. Ama son günlerde evinin alışılmış huzuru zedelenmeye başlamıştı. Evlatlığı Zeyd sürekli hanımı Zeynep'i ona şikayet ediyordu. Zeynep güzel ve genç bir kadındı. O Allah Resulü'nün halasının kızıydı. Allah Resulü Zeynep'in karşı çıkmasına rağmen onu evlatlığı Zeyd'le evlendirmişti. Zeyd Hatice'nin kölesi iken Allah Resulü onu azat etmiş ve evlat edinmişti. Abdülmuttalib'in kızı Ümeyye'nin kızı Zeynep nasıl onun gibi eski bir köle ile evlenebilirdi? Zeynep işte bu düşüncelerle Allah Resulüne şöyle dedi. Senin halanın kızı olarak onun gibi biriyle evli kalmayı kendime yediremiyorum. Ama Allah Resulü Zeynep'in kendine yakınlığıyla böbürlenmesinden hoşlanmamış ve onu Zeyd'le evlendirmişti. Fakat Zeyd'le yaşadığı evlilik hayatı Zeynep'i huzursuz ediyordu. Kocasına daima onun efendisiymiş gibi davranıyordu. Zeynep gerçekten de Haşimoğulları'nın en genç ve güzel kızlarından biriydi. Zeynep'e göre muhacir veya ensarın gençlerinden kendisine denk biriyle evlendirilmesi daha önemliydi. Zeyd, karısının gururundan bıkmıştı. Her gün onu Allah Resulüne şikayet ediyordu. Allah Resulü de ona, karını tut diye öğüt veriyordu. Ama Zeyd ve Zeynep artık evliliklerini beraber götüremez bir duruma gelmişlerdi. İkisinin de yaşadıklarıyla Allah Resulü'nün evi her gün kavgaya boğuluyordu. Allah Resulü, Süleymoğulları seferinden döndüğünden beri bunların arasını bulmaya çalışıyordu. Ama artık geçinmeleri mümkün görünmüyordu. Sonunda Zeyd'in boşamasını onayladı ve daha sonra Zeynep'i kendine nikahladı. Bu arada Übey oğlu Abdullah da boş durmuyordu. Hemen Allah Resulü'nün Zeynep'in güzelliğine vurulduğunu fısıldamaya başladı. Hem evlatlığının karısıyla nasıl evlenebilirdi? Evlatlık insanın öz oğlu gibi değil miydi? Allah Resulü'nün bazı arkadaşları da bu tür dedikodulardan rahatsızlık duymaya başlamışlardı. Allah Resulü halka hitap ederek evlatlığın öz evlat gibi olamayacağını söyledi. Öz evlat tamamen farklıydı. O Zeynep'le kendilerine bunu göstermek için evlenmişti. Müslümanlar evlatlıklarının boşanmış hanımlarıyla evlenebilirlerdi. Sonra onun güzel kadına ihtiyacı yoktu. Çünkü Ayşe ve Hafsa gibi çok güzel iki hanımı vardı. Zifaf gecesi verilen yemeğe Allah Resulü bazı arkadaşlarını da çağırmıştı. Muhacir ve Ensar'dan büyük bir topluluk yemeğe katıldı. Allah Resulü'nün hanımları Sevde, Ayşe ve Hafsa da sofrada yerlerini almışlardı. Tabii yeni hanımı Zeynep de sofrada oturuyordu. Yemeği Ubade oğlu Sa'd hazırlatıp göndermişti. Eller hep birlikte aynı tabaklara uzanıyordu. Bir ara Ömer'in eli Ayşe'nin eline çarpmış ve Ömer onun elini istemeden tutmuştu. Ayşe birden ürkmüş ve utancından yüzü kızararak Ömer'e kızgınca bakmıştı. Ömer de hem kızgın hem de utangaç bir ses tonuyla ondan özür dileyerek şöyle demişti. Allah Resulü sizde gözün gördüğü şeylerde öğüdüme bir uysa. Ömer bu olaydan sonra Allah Resulü'nün eşlerini örtmesi yönelik ısrarlarını sürdürdü. Şimdi üç genç ve güzel hanımı vardı. Ayşe, Hafsa ve Zeynep. Bir gün sonra Allah Resulü Müslümanların arasına çıkarak onlara başkalarının evlerine izinsiz girmemelerini, kadınlara da yakınları dışında hiç kimseye süslerini göstermemelerini emretti. Sonra da özellikle kendi hanımlarına örtünmelerini emretti. Çünkü onlar diğer kadınlar gibi değillerdi. Allah Resulü kişisel sürtüşmelere girmekten özellikle kaçındı ve hanımlarına dünya nimetlerinden vazgeçmelerini emrederek onları zenginlik hayallerini bırakmaya teşvik etti. Sonra mümin erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkileri düzenlemeye girişti. Bu çerçevede konulan kuralları çiğneyenleri büyük bir azapla uyardı. Artık onu en fazla düşündüren konu Kaynuka Yahudilerinin durumuydu. Onlar Kureyş'le gizli gizli mektuplaşmaya devam ediyor ve Müslümanlara saldırarak işlerini bitirecek bir fırsat kolluyorlardı. Onlar gerçekten de bunun fazlasını yapacak kadar kötü insanlardı. Bedir gazilerini hazırladıkları eğlence evlerine çağırarak onlarda güzel dilberler ve keskin şaraplarla onları yoldan çıkarmaya çalışıyorlardı. Ali, Bedir'de ganimet olarak aldığı iki deveyle bu evlerden birine uğramış ve hayvanları kapıda bırakarak bir yere kadar gitmişti. Döndüğünde develerinin kesilmiş olduğunu gördü. Bunu kimin yaptığını sorunca amcası Hamza'nın yaptığını söylediler. Hamza orada içki içiyor, eğleniyordu. Hemen Allah Resulü'nün yanına giderek amcasını ona şikayet etti. Allah Resulü de onunla birlikte hemen o eğlence yuvasına gitti. Girmek için izin istedi. Kendisine izin verildiğinde içeride kör kütük sarhoş olan Hamza ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Hamza, şarabın verdiği sarhoşlukla Allah Resulüne hitaben, "Siz nesiniz? Basit Habeş köleleri," dedi. Allah Resulü onun bu haline acıyarak baktı. Birkaç gün geçmemişti ki Medine sokaklarına çıkan bir tellal şarabın yasaklandığını ve kesin olarak haram kılındığını bağırıyordu. Kim olursa olsun şarap içenler cezalandırılacaktı. Bedir'e katılanlar bile olsa bu cezadan asla kurtulamayacaklardı. Kaynuka oğulları bu kararı büyük bir öfkeyle karşıladılar. Bu tamamen kendi aleyhlerinde alınmış bir karardı. Onlar şehrin en büyük şarap üreticileriydi. Artık Muhammed'le birlikte yaşamaları imkansız hale gelmişti. Onu bu şehirden çıkartıp atmalıydılar. Hemen Kureyş'e elçi göndererek bir an önce Medine'ye saldırmalarını, kendilerinin şehrin kapılarını açacaklarını bildirdiler. Allah Resulü gerçekten de zor bir durumdaydı. Kaynukalılara açıktan bir şey yapamazlardı. Çünkü dış görünüşte birlik belgesine yönelik herhangi bir ihlalleri yoktu. Eğer Kureyş'le sürdürdükleri gizli yazışmaları açıklasa, amcası Abbas'ı da tehlikeye atmış olacaktı. Çünkü amcası Mekke'de hala saygı duyulan, asil biri olarak her toplantıya katılan zengin bir şahsiyetti. Allah Resulü Kaynukalılara giderek onları kendisine uymaya ve Kureyş gibi bir yola girmekten sakınmaya çağırdı. Ama onlar şu cevabı vererek Allah Resulüne karşı çıktılar. Ey Muhammed, görüyorsun ki bizler senin kavmin gibi değiliz. Savaştan anlamayan bir toplulukla karşılaşıp bir fırsatını bularak onları yenmiş olman seni aldatmasın. Allah'a yemin ederiz ki eğer bizlerle savaşsaydın bizim nasıl insanlar olduğumuzu daha iyi görürdün. Bu küçümseme ve açık tehditlere rağmen Allah Resulü onlara karşı sabretmeyi yeğledi. Bazı Müslümanlar Yahudileri boykot etmeyi teklif ettilerse de Allah Resulü buna yanaşmadı. O şimdi Kureyş'le savaşa hazırlanıyordu. Ama arkasını güvenceye almadan Medine'den çıkamazdı. Bu çerçevede onların gönüllerini almayı ve arayı düzeltmeyi denedi. Aralarında dostluk olması için herhangi bir engel yoktu. Ama Kaynuka oğullarının ileri gelenleri Müslüman tacirlerin rekabetinden ve ticari ilişkileri belirleyen koydukları kurallardan rahatsızdılar. Böylece oyunlarını tezgahlamaya ve Muhammed'i getirdiği dini ve taraftarlarını yok edecek Kureyş ordusunun yollarını gözlemeye devam ettiler. Şehrin kapılarını onlara açacaklardı. Karşılıklı koşkularla dolu o gergin günlerde Kaynuka pazarına Müslüman bir bedevi kadın geldi. Kadıncağız elindeki malı satmak için gelmişti. İslam'ın emrettiği şekilde yüzünü de örtmüştü. Müslüman kadın malını sattıktan sonra bir takı almak için Yahudi kuyumcu dükkanlarından birine girdi. Yolda bazı Yahudi gençleri kadına laf atmaya başladılar. Kadının gösterişli fiziği ve peçesinin altından sezilen parlak yüzü gençleri harekete geçirmişti. Kadına laf atarak yüzünün güzelliğini gizleyen peçeyle alay etmeye devam ettiler. Gözleri böyle bir güzellikten mahrum eden İslam diniyle de alay ediyorlardı. Kadın başta İslam'la alay etmelerinden ve sataşmalarından dolayı öfkelenmişti. Pazardaki bazı Müslümanlar da gençleri vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Ama Yahudi gençleri onlara kulak asmadılar. Kadının üzerine çullanarak örtüsünü zorla çekmeye çalıştılar. Müslümanlar onlara engel olarak kadını kurtardılar. Bu sürtüşmeler olurken Yahudi kuyumcu da kadının elbisesinin arkasını oturduğu sandalyeye sıkıca bağlamıştı. Takıyı alan kadın yerinden kalkarken elbisesi yırtılıverdi. Önce sırtı ortaya çıktı. Ardından yere düşerken elbisesi tamamen parçalandı ve çıplak olarak kaldı. Yahudi gençleri onu itip kakıyor ve gülüşüyorlardı. Zavallı kadınsa korkudan çığlık atıyordu. İşte o an Müslümanlar kadını onların elinden kurtararak Yahudilerin üzerine çullandılar. bir Müslüman Yahudi kuyumcuyla vuruşarak onu öldürdü. Hemen diğer Yahudiler de toplanarak o Müslümanı şehit ettiler. Haber bir anda bütün Medine'ye yayıldı. Kriz bütün açıklığıyla patlak vermişti. Yahudiler kuyumcular semtindeki görkemli kalelerine sığındılar. Anlaşmayı tanımadıklarını ilan ederek savaşı başlatan taraf oldular. Kureyza ve nadir Yahudilerinin yardımlarını beklemeye koyulmuşlardı. Allah Resulü Ensar'a Kaynuka kalesini kuşatmalarını emretti. Ama Ubey oğlu Abdullah, Hazreclilere giderek Muhammed gelmeden önce Kaynuka oğullarıyla yaptıkları anlaşmayı hatırlattı. Hazreciler onu başlarından savdılar ve Allah Resulüne şikayet ettiler. Ondan, yeryüzünde fesat çıkaran ve Müslümanları birbirine düşürmeye çalışan bu adamı öldürmeleri için izin istediler. Ama Allah Resulü onların bu isteklerini reddetti. Medine'de kan dökülmesini istemiyordu. Bir süre sonra Evs'ten gelenler de Abdullah'ı öldürmek için izin istediler. Allah Resulü onun ölümü halinde Evs ile Hazrec'in yeniden birbirlerine düşmelerinden korkuyordu. Hepsine birden Abdullah'ı kendisine bırakmalarını emretti. Onun işini kendisi çözecekti. Ubey oğlu Abdullah yerin dibine geçmişti. Müslümanları birbirlerine düşürmekten ümidini kesip Kaynuka oğullarına yardım edemeyeceğini anlayınca bir süre beklemeyi uygun gördü. Müslümanlar Kaynuka oğullarının çevresindeki kuşatmayı iyice sıklaştırmışlardı. Kalelerinin içinde kalan Kaynukalılara artık kimse yardım edemiyordu. Kureyza ve Nadir oğulları Allah Resulüne gönderdikleri elçiler vasıtasıyla anlaşmaya hala bağlı olduklarını bildiriyorlardı. Kaynuka oğullarının durumu onları ilgilendirmiyordu. İşledikleri suçun cezasını çekmeliydiler. 15 gün süren çileli bir kuşatmadan sonra Kaynuka oğulları şartsız olarak teslim oldular. Allah Resulü'nün kendileri hakkında dilediği kararı vermede serbest olduğunu söylediler. Ubey oğlu Abdullah, anlaşma gereği onu çiğneyenlerin öldürülmeleri gerektiğini hatırladı. Abdullah, Allah Resulü'nün bütün Yahudilerin öldürülmesine ilişkin kararını vermesini bekledi. Ama Allah Resulü henüz karar vermemişti. Çokları anlaşma gereği hepsinin öldürülmesini savunuyordu. Ama o bunu reddediyordu. Ubey oğlu Abdullah, Allah Resulü'nün yanına giderek, "Ey Muhammed, dostlarıma iyilik et," dedi. Ama Allah Resulü ona cevap vermedi. O ısrar edince Allah Resulü kendisini yalnız bırakmasını istedi. Ama Abdullah elini Allah Resulü'nün cebine sokarak şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki dostlarıma iyilik edilinceye kadar seni bırakmayacağım. Onlar 400'ü zırhlı, 300'ü zırhsız asker olarak bizi Esved ve Ahmer oğullarına karşı korumuşlardı. Ama sen onları bu kadar kısa sürede saf dışı ediverdin. Yemin ederim ki ben güvende değilim ve türlü oyunlardan korkuyorum. Bunun üzerine Allah Resulü, onlar senindir dedi. Allah Resulü, Kaynuka Yahudilerinin Medine'den çıkmalarını emretti. Zaten burası onların kendi toprakları değildi. Buraya dışarıdan gelmiş ve kuyumcular semtini kurarak şehrin ticaretinde söz sahibi olmuşlardı. Şehirden çıkışları esnasında hiçbirisine zarar verilmemesi konusunda oldukça özen gösterildi. Allah Resulü, Ensar'ın ileri gelenlerinden birini bir askeri birliğin başına geçirerek Yahudilerin çıkışlarını denetlemesini istedi. Kaynuka Yahudileri günlerce çöllerde yürüyerek Ürdün'ün güney kesimlerine ulaştılar ve oraya yerleştiler. Müslümanlar onlardan hiçbirini öldürmemişti. Onların gitmelerinin arkasından geride bıraktıkları evleri, silahları ve türlü eşyaları da Müslümanlara ganimet olarak kalmıştı. Müslümanlar tam biraz dinlenecekken Kureyş'in bazı müttefiklerinin Medine'yi işgal etmek üzere yola çıktıklarına dair haberler gelmeye başladı. Allah Resulü mücahitlerden oluşan bir ordunun başında bunları karşılamak için sefere çıktı. Salebe ve Katafan kabilelerinin askerlerini yolda karşıladılar ve onları dağlara kadar kovaladılar. Salebe ve Katafan orduları da bu şekilde yenilmiş oldular. Bu olaylar Kureyş'in Allah Resulü'nü ve Müslümanları ezme arzusunu daha da açığa çıkarmıştı. Müslümanlara ani ve bitirici bir darbe vurarak Kureyş'in kendisine güvenini ve Araplar nezdindeki itibarını eski haline getirmeyi planlıyorlardı. Bedir Savaşı'ndan sonra serbest bırakılan bütün esirler var güçleriyle Medine'yi ele geçirmek için hazırlık yapıyorlardı. Utbe kızı Hint de kendisine Hamza'nın başını getirecek köleyi bulmuştu. Vahşi adındaki bu köle, mızrak atmada Arapların daha önce görmedikleri bir beceriye sahipti. Köle, kardeşi Bedir'de Hamza tarafından öldürülen birisine aitti. Hint ise köleye her şeyini vaat ediyordu. Sahibi de Hamza'yı öldürmesi durumunda kendisini özgür bırakacağına dair söz vermişti. Herkes Hamza'nın kellesini istiyordu. Kureyş, 3000 savaşçıdan oluşan bir ordu toplamıştı. Ordunun bel kemiğini Mekke'nin polis gücü ve daimi ordusunu oluşturan karışık halk ve köleler teşkil ediyordu. Ordunun önünde ise Mekke'nin tanınmış savaşçı ve yiğitleri yürüyordu. Kureyş'in müttefiki Tihame ve Kinane kabilelerinden de orduya bir hayli katılım vardı. Bütün bu kalabalık savaş için eğitilmiş yüzlerce at ve deveyle zırhlar içerisinde yürüyüşüne başladı. Arkalarında ise Mekke'nin en güzel kadınları ve cariyeleri geliyordu. Bunların önünde Utbe kızı Hint yürüyordu. Defleri ellerinde, güzel kokular sürünmüş ve süslenmiş bir şekilde erkekleri kışkırtacak şarkılar söyleyerek kafile ilerliyordu. Hepsi de Muhammed'i bozguna uğratıp Hamza'nın kellesini uçurmadıkça kocalarına yaklaşmayacaklarına dair yemin etmişlerdi. Ordunun safları arasında yürüyen her askerin yüreği ya intikam arzusuyla veya Kureyş'in en güzel kadın ve carilerine gövde gösterisi yapma isteğiyle doluydu. Davul ve def seslerinin yankılarıyla süslü kadınların çığlıkları, Arap Yarımadası'nın daha önce tanık olmadığı bu en büyük orduyu dalga dalga şahlandırıyordu. Ebu Sufyan'ın komutasındaki ordunun sağ ve sol kanatlarını Velid oğlu Halid'le Ebu Cehil oğlu İkrim'e sevk ediyordu. Kana susamış, gürültülü bir konvoy halinde ve kadın çığlıklarının eşlik ettiği nal sesleriyle erkeklerin haykırışları devam ediyordu. Hep birlikte Medine'ye gidiyorlardı. Uhud dağının eteklerine. Bu esnada Allah Resulü amcası Abbas'tan her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlatan bir mektup aldı. Yeni buluşma yeri Uhud'tu.